havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 27 Nisan 2022 Çarşamba 19.30 Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün önemli bir gün. Bugün Türkiye'de vicdanlar kanıyor. Gezi davası ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor, bitmek bilmeyecek. Hukuk her şey. Bunun altını çizelim, gündem yoğun. Birazdan detaylarına gireceğiz. Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul Sanayi Odası'nda açıklamaları var. Özellikle büyümeyle ilgili yaptığı açıklamalar önemli diye düşünüyoruz. Ama açıkçası bugün sabahtan itibaren gözümüz nerede? Dolar paritelerde. Dolarda, euroda. Özellikle Bulgaristan ve Polonya'ya kesilecek doğal gaz yaptırımı ile ilgili gelişmelerde enerjide yepyeni bir yol ve yolculuk başlıyor dünyada ama Deva Partisi'nden gelen bir açıklama biraz kafaları karıştırdı. Biz şimdi sözü fazla uzatmayalım çünkü bizim bugün iki ana konumuz var. Yargıyı konuşacağız. Emekliyi konuşacağız. Yani gelir eşitsizliği, hukuk diyen emekli kitlesini. Bu iki konu bizim için ana konu. O yüzden gelin siyaset gündemine birlikte göz atalım, sonra konuklarımızı takdim edelim.
Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçamlıca Camii'nde İstanbul Musaf'ının tanıtım programında konuştu. Avrupa ülkelerindeki seçimlere değinen Erdoğan, güç kazanan ırkçı partiler için iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici ifadelerini kullandı. Konuşmasında sosyal medyaya da parantez açan Cumhurbaşkanı, interneti kullanmanın herkesin hakkı olduğunu söyleyerek, şayet bu teknolojik imkanın içeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajlarını siz yönetmiyorsanız, kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan bir silaha dönüşür, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar yaptığı en kısa grup toplantısını gerçekleştirdi. Gezi Parkı davası kararını sert dille eleştiren ve çok öfkeliyim diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında en dikkat çeken ifadelerse bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin oldu. CHP liderinin kime veya kimlere mesaj verdiği meclis kulislerinde tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini kimileri parti tabanını konsolide etmeye dönük bir adım, kimileri ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için altılı masaya dönük mesaj olarak yorumladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekili genel seçimine kendi adıyla ve kendi logosuyla gireceğini açıkladı. Açıklamayı sosyal medyadan yapan Babacan, "Mutabık kaldığımız alanlarda altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz," dedi. Bu karara ilişkin CHP'den ilk açıklama Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. CHP'li Özel, "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin kalkması açısından kıymetlidir," ifadelerini kullandı.
Siyaset gündemi.
Siyaset gündemi yoğun, ekonomi gündemi yoğun ama ana konumuz yargı ve emeklilerin durumu. Yargı deyince duracağız. Ekonomi gündemine biraz sonra bakacağız. Hemen konuğumuzu takdim edelim. Başar Yaltı, hukukçu diyoruz kendisine. Hukukçu çünkü hukuk adamı bizim için önemli. Başar Bey merhaba.
Merhaba Meliha Hanım.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Tabii ülkenin içinde bulunduğu bu koşullarda çok da iyi olduğumuz söylenemez. Ama kişisel olarak sağlığımız yerinde diyelim.
Sağlıklı olmak önemli. Salgınla ilgili gelişmeler. Maskeyi çıkardınız mı Başar Bey?
Maskeyi çıkarttık ama tabii toplu taşımalarda kullanılacak ki bence doğru karar. Ama dışarıda, açıkta zaten havalar da güzelleşti. Maskenin çıkartılması bir bakıma da iyi oldu.
Peki biz diyoruz ki Gezi kararıyla birlikte, Gezi davası kararıyla birlikte Türkiye'de vicdanlar kanıyor. Ama bugün bir açıklama geldi. Açıklamayı Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yaptı. Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum dedi. Ne diyorsunuz?
Vallahi çok kısa ama çok güzel, çok derinlikli bir tanım yapmış oldu. Ve doğru bir duruş, doğru bir tavır sergiledi. Çünkü Türkiye'de özellikle son yıllarda hukuk davaları ve hukukun ne kadar siyasallaştığı hepimizin önünde her gün yeni bir olayla kanıtlanıyor. İşte son örneğini de 2 gün önce verilen kararla ortaya koymuş oldular. Hukuk Türkiye'de gerçekten katlediliyor. Yani hak etmediğimiz şekilde yargı sistemi bu kadar kötü olamaz diyoruz. Ama bunun çok sayıda nedeni var tabii.
Bunun nedenlerine bakalım ama ben hukukun hukuksuzluğu diyebileceğimiz bir duruma fokuslanmak istiyorum. Ne demek bu? Hukukun hukuksuzluğu.
Şimdi bazen hukuk eliyle de haksızlık üretilebiliyor. Ki Türkiye'de işte siyasallaşmadan kastettiğimiz aslında özünde siz ne güzel söylediniz. Hukukun yarattığı hukuksuzluk. Çünkü hukuk dendiği zaman bizim aklımıza olumlu şeyler gelmesi gerekiyor. Yani hukuk eliyle bir insanın cezalandırılması, tabii adalet sisteminin gelişmesi veya nasıl yürümesiyle ilgili kuralların dışında söylüyorum. Yani adil yargılanma sonucunda verilmiş kararlar dışında tutarak herhangi bir kimsenin hukuk eliyle cezalandırılması, daha doğrusu hukukun bir sopa gibi kullanılması elbette ki hukuka yakışmayacak bir tavır ve tutum ki biz onun adına zaten hukuk demiyoruz, diyemiyoruz, denmemesi gerekir. Bunun bakın madem öyle ben tarihten 2 örnek vereceğim Melih Hanım.
Buyurun.
Birincisi ta Roma dönemi. İlgilenenler bilir Roma İmparatorluğu'nun zannediyorum 3. İmparator milattan sonra 47'li yıllarda 4-5 yıl hükümdarlık etmiş, imparatorluk yapmış Caligula diye birisi var. O atını çok seviyormuş ve atını senatör yapmak istiyormuş. Ve sonunda da o dönemde aslında Roma'da bir tür demokrasi veya belli demokratik kurumlar var. Senato var. Yasaları Senato yapıyor. Ve o kararı imparator bir şekilde geçiriyor ve atı, tarihte ilk defa bir at senatör oluyor. Şimdi şekli olarak baktığınız zaman bir meclisten geçen yasama kararı var. Fakat biz buna hukuk diyebilir miyiz? İkinci örnek daha yakın bir dönemden Hitler dönemi hukukuna gelelim. Hitler döneminde de bir hukuk zemini vardı, mahkemeler vardı, hakimler vardı, kurallar vardı. Ama o kurallar nasıl işledi? Bir soykırımın gerçekleştirilmesi amacıyla işledi. Peki biz buna hukuk diyebilir miyiz? Nitekim işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunun hukuk olmadığı o dönem açısından o kararı verenlerin yargılanması ve o kararı uygulayanların yargılanması sırasında çok tartışmalar yaşandı. Ona bağlı olarak işte bugün insan hakları kavramı bu derecede varlığını hissettirecek şekilde ortaya çıktı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olsun, Birleşmiş Milletler çerçevesinde kabul edilmiş iki sözleşmeler olsun, Medeni Haklar Sözleşmesi filan. İşte bütün bunların hepsi gerçek hukukun ne olması gerektiği, insanların hukuk eliyle cezalandırılmaması için neler yapılması gerektiğini ortaya koydu. Burada en önemli kavram da adil yargılanma hakkı olarak ortaya çıktı.
Çok önemli. Biz hukuk okur yazarlığı konusunda toplum olarak nasıl bir sınav veriyoruz bilemiyorum ama biz özellikle demokrasinin üç ayağından bahsederek bu konuya bakalım istiyorum. Yasama, evet. Yürütme, yargı. Yargı, adalet, hukuk, bütün olarak baktığımızda etkin ve yetkin bir yargı, tarafsız ve bağımsız bir yargı nasıl kurulabilir?
Şimdi biliyorsunuz bu modern demokrasilerde bu üçlü ayrım, yani Montesquieu'nun ortaya koyduğu kuvvetler ayrılığının pratikte uygulanmasında yasama ve yürütme zaman zaman işbirliği içerisinde oluyor, olabiliyor. Ama burada asıl ayrılması gereken bu iki gücü de denetleyecek olan yargı sistemi. Tabii bir dördüncü kuvvet olarak basının varlığı, kamuoyu, onları ayrı tutalım. Ama klasik ayrışma, yasama, yürütme, yargı diyoruz. Yargının tabii ki bu iki kuvvet karşısında, yani yasama karşısında ve yürütme karşısında bağımsız ve tarafsız olması gerekiyor. Temel özelliği bu. Ama bu da yetmez. Ayrıca yetkin olması gerekiyor. Şimdi biz en çok neyi tartışıyoruz? Türkiye'deki yargı sisteminin yarattığı sancıları tartışıyoruz. Verilen kararların, yani mahkemelerin verdiği kararların adil olmadığını tartışıyoruz. Peki bu nereden kaynaklanıyor? İşte yargı sisteminin kurgulanmasının yanlışlığından kaynaklanıyor. Şimdi teorik olarak bir sistemi siz bağımsız, tarafsız kılabilirsiniz. Ama onu uygulayacak olan içindeki kişiler, yani hakim ve savcıları da gerçekten tarafsız ve bağımsız kılamazsanız zaten o kurum o işlevi yerine getiremez. Onun için sadece kurumun tarafsız ve bağımsız olması değil, asıl olan onun uygulayıcısı olan hakim ve savcıların tarafsızlık ve bağımsızlık nosyonunu içlerine sindirmiş olmasını sağlamak ve ayrıca yargı sisteminin gereklerini yerine getirirken, yani mahkemede hakimlik, savcılık yaparken hukuk bilincini aynı şekilde etkinlikle uygulamak, o yetkinliğe sahip olmak gerekir. Ama Türkiye'de maalesef bu yetkinlikte hakim ve savcılarımızın bulunmadığını, çoğunluk olarak, tabii şu andaki görüntü ve tablo maalesef çoğunluk olarak olmadığını gösteriyor. Ama elbette ki hala çok iyi yetkinlikte hakim ve savcılarımızın bulunduğunu da göz ardı edemeyiz. Verilen kararlarda da bunu zaman zaman görüyoruz. Fakat şöyle bir rakam vereyim. Bunlar resmi rakamlar. Şu andaki hakim ve savcı sayısı, ki 23 bin civarında Türkiye'de şu anda hakim ve savcı sayısı var. Bunların %60'dan fazlasının kıdemi 5 yıldan az. Yani 5 yıldan az süreden beri hakim ve savcılık yapıyorlar. Dolayısıyla ve dikkat ederseniz bu tür kararları veren mahkemelerin yapısına bakın. Karşınızda çok genç yaşta işte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kişiler göreceksiniz. Yani mesleki deneyimleri veya anayasal deyimle, hani hakimler için ne diyor? Kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler diyoruz ya. O vicdani kanaati elde edecek deneyime ulaşmamış hakim ve savcıların verdiği kararlar işte Türkiye'de hepimizi yaralayan sonuçlar doğuruyor.
Yani güven probleminin ana kaynağı burası mı Başar Bey?
Efendim, duyamadım.
Güven sorununun ana kaynağı bu mu?
Şimdi güven sorunu dendiği zaman şunu söylemek isterim. Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsızlığını engelleyen kurumsal bir yapı var. Birincisi, hakim ve savcılar, hakimler savcılar kuruluna bağlı olarak çalışıyor. Daha doğrusu hakimler ve savcılar hakkındaki atama, yer değiştirme, seçme, işte yükselme kararlarını hakimler savcılar yüksek kurulu, yüksek lafını çıkarttılar, kurulu verebiliyor. bu kurulun yapısına baktığımız zaman bunun içerisinde 13 kişiden oluşuyor. İki daire halinde çalışıyor. Birisi Adalet Bakanı. Yani siyasi iktidarın bir numaralı temsilcisi. İkincisi bakan yardımcısı. Eskiden müsteşardı, şimdi bakan yardımcısı. Bunlar otomatikman kurulda yer alıyorlar. Daha sonra dört tanesini Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor. Bakın dört tanesini Cumhurbaşkanı doğrudan atıyor. Geriye kalan yedi tane de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor. Hatırlarsanız geçen senenin sonuna doğru bu seçim yapıldı ve 4 yıllığına belirlenmiş oldu. Şimdi burada bu yapıyı irdelediğimiz zaman siyasi iktidarın, yani mevcut siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanının diyelim ve onun çoğunluğa sahip olduğu meclisteki siyasi iktidarın Hakimler Savcılar Kurulu'nu belirlemede tek başına yeterli olduğunu ve bunu yapabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla atanan ve seçilen hakim ve savcılar bu kurul tarafından atandığına ve seçildiğine göre belirleyici olanın siyasi iktidar olduğunu gördük. Örneğin işte bu son kararda, yani Gezi davasıyla ilgili verilen kararda kararı veren mahkeme üyelerinden birisinin işte kısa bir süre öncesine kadar avukat olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adayı olduğu, eşinin FETÖ'den itirafçı olduğu açığa çıktı. Şimdi böyle bir davada, yani davanın şikayetçisi bir numaralı şikayetçisi Cumhurbaşkanı olan bir davada, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan bir davada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adaylığı seçilmemiş ama fark etmez, oranın üyesi, sonradan istifa etmiş, hakim olmuş. O şu anda hakim olarak gelip böyle bir davada kararda da belirleyici olabiliyor. Bu vahim bir durumdur. İkincisi, bakın üç üyeden bir tanesi muhalif kaldı biliyorsunuz. O delil yok diyor. Yani cezalandırılacak delil yok diyor. Ama diğer iki hakim var diyor. Yani hakimler arasında görüş farkı olması, elbette ki yorum farkı olması çok doğaldır. Ama 180 derece birbirine zıt karar veren bir mahkeme heyeti olmamalıdır diye düşünüyorum. Birinci boyutu bu. İkincisi, şöyle düşünelim. Tabii bu FETÖ darbe teşebbüsüne kalkışıldığı zaman FETÖ'nün yargı sistemi içerisinde de yuvalandığı açığa çıktı. 4500 civarında hakim ve savcının görevlerine son verildi. Onların yerine büyük bir boşluk oluştu. Tabii hızla hakim ve savcı alındı. İşte bu alımlar sırasında hiçbir liyakat söz konusu edilmedi. Örneğin yasaya göre sınavda 70'ten fazla puan alanlar ancak sınavı geçebiliyorken 50 puana düşürüldü bu. Daha sonra 2 yıla kadar hakim ve savcı stajı söz konusuyken birkaç ay içerisinde tamamlanarak bunların hemen hakim olarak atanması sağlandı. Tabii bu hakim ve savcılıkta müthiş bir kalite düşüklüğüne neden oldu. Daha birçok neden sayabiliriz ama bütün bunların sonucunda sadece siyasi davalar olarak da görmemek gerekiyor. En basit davalarda bile, yani sıradan insanların sıradan davalarında bile sağlıklı, adil kararların çıkmadığını görüyoruz ve buna bağlı olarak da halkın, vatandaşın yargı sistemine olan güveni yerlerde sürünüyor. Biliyorsunuz geçen yıl sonlarında Yargıtay Başkanı yargıya olan güvenin %20'lerde olduğunu söylemişti. KONDA biliyorsunuz güvenilir bir araştırma şirketidir. 2021 Ekim ayında zannediyorum, Ekim-Kasım aylarında yaptığı bir araştırmada da Türkiye'de yargıya güvenin düşük olduğu, güvenmeyenlerinin %69 oranında olduğunu söyleyebilirim. Hepsi işte birikimin nedeni veya herkesin adliyelerde, mahkemelerde yaşadıkları deneyimlerin sonucu olarak bu ortaya çıkıyor.
Yani biz büyük büyük adliyeler yaptık. Dosyalar dağ gibi yığıldı. Sonuçta iyi bir bilgisayar sistemi var mı adliyelerde? Var.
O var. O var.
O var.
UYAP diye bir sistem var.
Evet.
Gerçekten iyi işleyen bir sistem.
UYAP
Onun
iyi
hakkı
işleyen bir
hiç değil.
sistem. Hakkını teslim edelim. Böyle bir ülkede,
Evet.
böylesine bir tıkanmada, bir hukukçu olarak hukuka nasıl sahip çıkılacak? Hukukçular hukuka sahip çıkamıyor mu ülkede?
Melih Hanım, şimdi tabii hukukçuların görevi hukuka sahip çıkmaktır. Tabii hukukçu dediğimiz zaman aklımıza hemen hakim, savcı, avukatlar geliyor. Artı üniversitelerimizdeki hukuk fakültelerini ihmal ediyoruz hep. Ama ihmal edişimizin nedeni ne? Çünkü Türkiye'deki hukuk fakültelerinin sesi çıkmıyor. Bakın, bu derecede adli hataların yaşandığı, bu derecede işte yargının siyasallaştığı, verilen kararların toplumu derinden yaraladığı ortamda siz hiçbir hukuk fakültesinin bir açıklama yaptığını, sesini yükselttiğini duydunuz mu? Duymadınız.
Onları duymuyoruz. Kaç hukuk fakültesi var? Aşağı yukarı.
Şimdi faal olan hukuk fakültesi sayısı 70'in üzerinde ama 100'ün üzerinde açık kurulu, daha doğrusu öyle diyelim. Kurulu hukuk fakültesi var. Bunlardan zannediyorum 80'e yakını mezun veriyor. Bakın, Türkiye'de 20 bine yakın hukuk mezunu her yıl veriliyor. Bunların çoğu avukat oluyor. Ama hukuk fakültelerinde verilen eğitimin düzeyi de son derece yetersiz. Oralarda bakın, bu kadar çok sayıda hukuk fakültesi var. Ama o sayıda örneğin ceza hukuku kürsüsünde profesör bulamıyorsunuz. Anayasa hukuku kürsüsünde o sayıda profesör bulamıyorsunuz. Bu açığı kapatmak için de hızla bazı akademisyenleri, ne denir, işte rütbelerini arttırıyorlar.
Yani
Profesör,
hızla
doktorlar, doçentler.
yükseliyorlar. Hemen yıldız takılıyor, apoletler
Evet.
takılıyor.
Takılıyor. Fakat yetkinlik açısından, sizin en çok üzerinde durduğunuz
Evet.
bu konu, yetkinlik açısından hani hakim ve savcılarda değil, bizim akademisyenlerimizin yetkinliğini de sorguladığımız zaman, örneğin yayınlanmış makale sayılarına bakalım. Atıfta bulunulmuş makale sayılarına bakalım. Üniversite, bu da yine basına yansıdı. Üniversite rektörü olmuş ama hiçbir makalesine atıf yapılmamış bizim profesörlerimiz var. Bunu da duyuyoruz. Dolayısıyla hukuk alanındaki bu çöküşün nedeni sadece hakim ve savcılar veya sadece para diyelim ki, veya geçim derdi peşinde koşan avukatlar değil. Ama asıl hukuka değerini katacak olan, onu üretecek olan, onu değerlendirecek olan ve öğrencileri yetiştirecek olan, hakimi, savcıyı, avukatı yetiştirecek olan hukuk fakültelerimizdeki kalite de maalesef son derece düşük diyebiliriz. Bir de toplumsal hukuk kültürümüz çok düşük. Ve
İşte
asıl mesele de zannediyorum bu.
o yüzden hukuk okur yazarlığı Türkiye için en kritik konulardan biri galiba. Ama ben ister istemez paraya dönük de bir soru soracağım, son soru. Çünkü sizin bir başka yayına gideceğinizi biliyorum. Para da hukuk istiyor. Hukukun, yargının bağımsız olmadığı ülkeye para gelmiyor. Bunu nasıl yorumlayalım?
Çünkü hukukun temel işlevi nedir? Toplumsal düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmektir. Ama toplumsal düzen sağlanırken toplumdaki pratik yararın, çatışmaların önlenmesi için veya farklılıkların ortadan kalkması için veya farklı anlayışların, düşüncelerin, bakışların bir arada yaşamasını sağlamak için kurallara ihtiyacımız var. Bu kurallar varlığı yetmez. Bu kuralların bir de o kurala tabi olacak topluma, kişilere, bireylere aynı zamanda güven vermesi, Ve bu güvenlik çerçevesinde de uygulanabilirliği konusunda, yani o kuralların belirli bir süre yürürlükte kalacağı veya yürürlükteyken herkes için eşit şekilde uygulanacağı konusunda topluma güven vermeniz gerekmektedir. Yani öngörülebilir bir toplum içerisinde, toplumsal düzen içerisinde yaşamanız gerekir. Keyfiliğin olmaması gerekir. Bütün bunların olabilmesi için hukuk düzeninin iyi işlemesi gerekiyor. Yani hukuku sadece yargı sistemi korumaz. Bakın, asıl işte sizin sorunuz açısından söyleyeyim ben. Asıl olan o yasama, yürütme, yargı ayrımında yürütme konumunda olan kişilerin en tepeden en aşağıya kadar, yani Cumhurbaşkanından, bakanından, valisinden işte tapudaki memuruna kadar herkesin o ülkenin yasalarına, kurallarına aynı derecede bağlı hissetmeleri ve keyfilikten kaçınmaları gerekir. Eğer bu şekilde herkes kendini hukukla bağlı sayarsa, yani yürütme organı, idareciler, işte polisi, jandarması, valisi, kaymakamı kendisini hukukla bağlı sayarsa, yasalarla bağlı sayarsa, siz de hangi kuralların hangi durumlarda size uygulanacağını bilirsiniz. Örneğin elinizde bir çek varsa, karşılıksız çıkmışsa, bunun tabi olduğu hukuk düzenini bilirsiniz, göre önleminizi alırsınız. Ama o yasanın 3 gün sonra değiştirileceğini bilirseniz veya o yasanın uygulanıp uygulanmayacağını veya mahkemelerde o yasa uygulanırken, örneğin 6 ayda sonuç alınması öngörülürken 6 yılda alınıyorsa, tabii ki sizin o düzene, o sisteme güveniniz kalmaz. Bizim maalesef ekonomik anlamda da güven veren bir sistemimiz, bir hukuk düzenimizin olmadığını görüyorum. Bunu sadece yargı boyutuyla ele almadan söylüyorum. Çünkü hukuk her hayatın her alanını kapsar. Ve bunun adil olmadığını da hep birlikte yaşayarak birçok olayda gördüğümüz için, dışarıdan gelecek sermayenin Türkiye'deki hukuk düzeni açısından standartlarını yetersiz görmesi halinde elbette ki burada bulunmayacağı, buraya gelmeyeceği veya buradayken kaçacağı tabidir. Bu konuları siz çok daha iyi bilirsiniz. Özgürlük bu anlamda hukukun sağladığı en önemli katkı, hem bireylere hem topluma iki tane temel şey vardır. Eşitlik, özgürlük ve keyfiliğin olmamasıdır. Yani sermayecinin, sermaye sahibinin veya iş adamının veya işçinin yapılacak işlerde nerede, ne durumda, nasıl olacağını önceden bilmesi herhalde, zannediyorum, ekonomik güven açısından en önemli sorundur. Bu da iyi işleyen bir hukuk düzeniyle ancak güven sağlayabilir ki, bizim en son yayınlanan güven endeksinde galiba tarihsel olarak en düşük düzey çıktı. Evet. Bakın, yani sadece yargıya güven yerlerde değil. Ekonomik sisteme olan güven
de yerlerde. Tüketici güven endeksi, endeksler öyle yerlerde ancak. Biz burada virgülü koyalım. Bir başka programda yine birlikte olalım. Hukuk hepimize lazım. Hukuk okur yazarlığını iyi kavramalı bu toplum. Hep finansal, tarımsal okur yazarlık diyoruz ama hukuk okur yazarlığı olmazsa olmaz. Sağ olun Başar Bey. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun, siz sağ olun.
Hep birlikte sağ olalım. Sağ olun.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim. Hukuk hepimize lazım diyoruz ama rotayı nereye? Ekonomiye çevireceğiz. Çevireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde hem konuştu. Akşamda iftar var. İlk çeyrek 2022 ilk çeyrek büyümesinin 6-7'lerde geleceğini söylüyor. Gerçekten 6-7'lerde gelir mi? Tartışmalı. Dün Seyfettin Gürel, Gürsel, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'le birlikteydik. Bir grup Betam'da rapor yayınlamıştı. 5.8 dedi ilk çeyrek büyümesi, ama gelin ekonomi gündemine göz atalım. Sonra emekliler dünyasına doğru yolculuğa çıkacağız.
Ekonomi gündemi. Türk İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Nisan 2022 sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 5.323 lira oldu. Gıdayla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 17.340 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 6.965 lira oldu. Türk İş'in araştırmasına göre Nisan ayında ortalama olarak süt %21, peynir %18, yoğurt %23 zamlandı. Dana, kuzu, tavuk ve balık eti fiyatında artışlar yaşandı. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Makarna, pirinç, bulgurla un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi. Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi sebzelerin fiyatları geriledi. Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından bu ülkelere gaz akışını durdurdu. Haberin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları %24'lük sert yükseliş kaydetti. Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadileri %24 yükselerek megawatt saat başına 127,5 euro oldu. Bu 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, şoför sıkıntısına dikkat çekti. Arslan, 2 saat üzerinden 3-4 sefere çıkacak ve 7500 lira maaşla çalışacak şoför bulamadıklarını söyledi. Aynı zamanda Antalya içinde çalışacak şoförlere de ihtiyaçları olduğunu ifade eden Arslan, 7 ila 7500 lira arasında bir ücret veriyoruz. Şoförlerimize isteyene maaş, isteyene de günlük 250 lira veriyoruz ama kabul etmiyorlar diye konuştu.
Ekonomi gündemi.
Ekonomi haberlerini izledik. Peki hemen konuğumuzla sohbete geçmeden gelin sosyal medyada bir göz atalım. Bugün ne var sosyal medyada, ondan sonra sohbete başlayalım.
Sosyal medya gündemi.
Gezi davasının 6. duruşması hafta başında görüldü. Karar duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara 18'er yıl hapis cezası verildi. Verilen karara sosyal medyadan birçok yorum geldi. Melda Onur: mesele Gezi değil, Gezi'yi kaybetmekten doğan rant kaybının öfkesi, mesele Soma'yı, Aladağ'ı, Çorlu'yu savunanları cezalandırmak. Kimsesizlerin kimsesi olanlardan nefret ediyorlar. Nesrin Naz: hepimize ağırlaştırılmış müebbet verildi. Hepimiz tutukluyuz. Bugün bir dönüm noktası. Muhalefet bizi bu kötülükten kurtarmak, insanlık onurumuzu bize tekrar kazandırmak zorundadır. Barbaros Şansal: Gezi'yi savunuyoruz. Çünkü Gezi direnişi bu toprakların yüz akıdır.
Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyanın gündeminde Gezi davası kararı ile ilgili değerlendirmeler yapılmış. Bizim gündemimizde ise 13 milyon 600 bin insanın yaşama için verdiği mücadele var. Onlar emekliler, onlar da hukuk arıyor. Gelir eşitsizliği altında kavruluyorlar. Konuğumuz tabii ki önemli bana göre Cengiz Yavuz, Diske Bağlı Emekli Sen'in Genel Başkanı. Cengiz Bey.
Merhabalar Melih Hocam.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizler.
Ben de dünya ne kadar iyiyse o kadar iyiyim. Türkiye ne kadar iyiyse o kadar iyiyim diyorum. Sağlıklıyız ama. Şimdi Cengiz Bey, 13 milyon 600 bin emekli, 7 milyona yakın EYT'li var. Bir bütün olarak görüyorum ben sizi ama öncelikle Emekli Sen'le ilgili başlayacağım söze. Sizin hakkınızda bir kapatma davası yok muydu? Ne oldu dava?
Evet Melih Hocam, öncelikle emeklilere göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Maalesef tüm emeklilerin örgütlendiği sendikalarla ilgili kapatılma davalarımız devam ediyor. Bizim hakkımızda da açılmış olan bir kapatılma davası var. 4688 sayılı kamu görevleri sendikalar yasası ve 6356 sayılı kanuna istinaden, ki oralarda bildiğiniz gibi Türk bu yasalarda sendika kurma hakkını fiili olarak çalışan ve çalıştıranlara veriyor. Kurabilir gibi bir ifade var. Ancak emekliler sendika kuramaz diye bir ifade yok. Ancak bunu öne sürerek İçişleri Bakanlığı marifetiyle Ankara Valiliği bizim hakkımızda da bir kapatma davası açtı. Yargı sürecimiz devam ediyor. Biz takipçisiyiz tabii ki. Ancak bunun yasal olmadığını, doğru bir tavır olmadığını, doğru bir karar olmadığını bütün hukukçular, bilim insanları söylüyor aslında. Hocam, şimdi bildiğiniz gibi uluslararası sözleşmelerle anayasamız çeliştiğinde uluslararası sözleşmeler üstün konumundadır. Bu anayasamızın 90. maddesine göre de akit altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imza attığı bütün uluslararası sözleşmelerde sendika kurma hakkını herkese diye tarif eder. Herkes sendika kurabilir der. Ancak ülkemizde maalesef bizlerin bir araya gelip sendikal örgütlenmesinin sağlamanın önüne yargı yoluyla ciddi engeller çıkıyor. Biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve mutlaka er ya da geç Türkiye'de emeklilerin sendikalarının önünün açılacağına da inanıyorum.
Peki kaç emekli sendikası var ya da kaç emekli derneği var?
Sendika olarak 6 tane sendika var Melih Hanım ve tamamına da kapatılma davaları açılıyor. Dernek olarak birden çok dernek ya da vakıf adı altında emeklerin bir arada olduğu dernekler var. İşçi Emekleri Derneği var, Tüm Emekler Derneği var. Vesaire değişik iş kollarının emeklerinin bir arada olduğu dernekler var. Yani birden çok dernek ve vakıf var. Zaten bize dayatılan da budur. Sendika kurma hakkınız yoksa bile işte dernek kurabilirsiniz, vakıf kurabilirsiniz gibi bir dayatmayla karşı karşıyayız. Oysa ki bildiğiniz gibi hani sendikaların işleviyle dernek ya da vakıfların işlevleri çok farklı. Dolayısıyla da biz dernek ya da vakıf altında değil, sendika olarak örgütlenmeyi ve bir hak örgütü olarak da emeklerin haklarını, hukuklarını savunacak bir örgütlenmeyi hayata geçirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz.
6 sendika, onca dernek, bir parçalanma, bölünme değil mi bu? Neden bir araya gelemiyorsunuz?
Evet, şimdi tabii ki 16 bizim de hedefimizde 13 milyon, 14 milyon emekli var. Hedef kitlemiz mutlaka budur. Diğer arkadaşlarımızın da budur. Ve her sendika mutlaka bir ihtiyaçtan doğmuştur. Yani bir ihtiyaç hasıl olmuştur. Kurulmuştur. Hiçbir şey boşu boşuna yapılmıyor sonuçta. Biz her ne kadar birden fazla sendika varsa da taleplerimiz doğrultusunda, amaçlarımız, niyetlerimiz doğrultusunda birlikte hareket edebilecek yeteneğe sahibiz. Ki zaman zaman birlikte güzel etkinlikler de hayata geçiriyoruz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Mutlaka ortak bir nokta bulup 13,5 milyon emekliyi tek çatı altına toplamanın yollarını da arayacağız hep birlikte.
Bunu niye soruyorum? Hemen araya giriyorum. 13 milyon 600 bin emekli, 7 milyona yakın EYT'li ama sayı azalıyor. Onlar da emekli oluyorlar. Her ne kadar sorunları çözülmese de 350 ile 500 bin arasında EYT'li emekliler kervanına katılıyor. Niye soruyorum bunu? Türkiye siyasette 13 milyon gencin oy kullanacağını konuşuyor. Oysa o gençlerden daha fazla güce sahip bir emekli ve EYT'li grubu var, değil mi? Niye biz hiç bunu konuşmuyoruz? Siyaset niye bunu görmezden gelir?
Kesinlikle. Aslında biz bunun, bu gücümüzün farkındayız. Biz emekliler ve yaşlılar olarak bunun farkındayız. Büyük bir güç olduğumuzun ve bir araya geldiğimizde iktidarları değiştirebileceğimizi, yeni iktidarları meclise taşıyabileceğimizin de bilincindeyiz, farkındayız bunun. Hatta kendi aramızda hani zaman zaman acaba bir parti mi kursak böyle mi bir mücadeleyi hayata geçirsek diye de düşünmüyor değiliz. Yarı şaka yarı ciddi ama hani zaman zaman konuşuyoruz. Evet, emekler büyük bir güç. Birlikte hareket ederse taleplerini çok daha ciddi anlamda hayata geçirebilir ki dünyada ve özellikle Avrupa'da emekliler ayağa kalktığında iktidarların çok rahatlıkla değiştiğini görüyoruz. Sadece ülkemizde değil. Biz şuna inanıyoruz. Taleplerimizin hayata geçirilmesi anlamında birlikte hareket etme yeteneğini mutlaka geliştireceğiz ve önümüzdeki süreçte ayrı isimler altında bile olsak 13,5 milyon emeklinin, yaklaşık 14 milyon emeklinin birlikte hareket edip aynı noktaya vurmasını sağlayacak bir eylemselliği hayata geçireceğiz. Biz buna inanıyoruz. Bu anlamda da diğer örgütlerle, derneklerle, sendikalarla da ortaklaştıracağımız mücadele biçimleri olacaktır mutlaka.
Bunu tabii ki önemli konu. Çünkü Türkiye'de bir siyasi partiye bakıyorsunuz, sizin kadar üyesi yok. En güçlü olduğunu söyleyen siyasi partinin bile partileşme ya da birlikte olma gerçekten büyük bir güç. Gelelim bu 13 milyon 600 bin kişinin durumuna. Şimdi en düşük emekli maaşı 2500 lira. 1500 liradan 2500 liraya çıktı. Kaç milyon insan 2500 lira maaş alıyor Türkiye'de?
Melih Hocam, aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan istediğimiz kadar istatistik bilgiler alamıyoruz. Onu söyleyeyim. Taleplerimiz var, başvurularımız olmasına rağmen istatistik bilgilerimiz bazen yanıltabiliyor. Ancak 2500 TL alan emekli sayısı şu anda ortalama 3000 ile 4000 dilimi arasında gidip geliyor. Benim en son yaptığım araştırmada yaklaşık 4 milyon insanın yaklaşık 2500 TL civarında ücret aldığını görüyoruz.
Peki geri kalan 9 milyon 600 bin kişi 5 bin liranın üzerinde ücret alabiliyor mu? Orada dilimler nasıl?
Oradaki dilimler de parçalı. Şimdi üçte ikisi, emeklerin üçte ikisi açlık sınırı civarında ücret alıyor. Geri kalan da yoksulluk sınırının altında yine ücretler alıyor.
Yani 17 bin lira ve yoksulluk sınırı o 4 kişilik ailenin. Bunu mu söylüyorsunuz bana?
17 bin lira alan emeklimiz yok.
10 bin lira alan emekliniz?
%2-3 oranında 10 bin TL civarında ücret alan, ki bunlar 25-30 yılın çok üstünde çalışmış ve bürokraside çalışmış ya da kamu sektöründe ciddi sürelerde çalışmış bir grup arkadaşımızın 10 bin TL civarında ücret aldığını söyleyebilirim. Ancak bu çok küçük bir grup. Çok küçük bir grup. Söylediğim gibi 9 milyon arkadaşımız, 10 milyon arkadaşımız 10 bin TL'nin çok altında ücretler alıyorlar.
Yani açlık sınırında mı aldıkları ücret? 5 bin liranın yani üstünde altında bir oran versiniz bana.
Şöyle söyleyebilirim bu durumda. Emeklilerimizin yaklaşık 9 milyonu asgari ücretinle 7000 TL arasında ücret almaktalar.
Peki şimdi 4 milyon 2500 lira alıyor. Büyük bir dilim 5000 liranın açlık sınırının altında ücret alıyor. Bürokrat, kamu görevi yapmış 10 bin lira ücret alan %1-2 diyorsunuz. 5000 ile 7000 arasında ücret alanların da oranı düşük. Bu durumda emekli açlığa mahkum edilmiş, öyle değil mi?
Kesinlikle sevgili hocam. Emeklilerin 2500 TL bir kere müşte gibi verilen bu 2500 TL'de ülkede bir emeklinin bırakın 4 kişilik bir aileyi, 2 kişilik bir ailenin bile geçinmesi mümkün değil. Bugün özellikle metropollerde sadece kira bedellerine baktığımızda kiraların da 2500 TL civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla emeklilerimiz gerçekten son derece zor şartlarda yaşıyor. Yine bu 13,5 milyon emeklimizin yaklaşık 6-7 milyonu ikinci bir işte çalışmak ya da iş aramak durumunda, şu hala iş arıyor durumunda. Yani Türkiye'deki emeklilerimizin ücret politikasından kaynaklı yaşam koşullarının çok zor olduğunu artık bütün kamuoyu görüyor, biliyor. Aslında iktidar da bunun farkında ve bilincini görüyor. Ancak tercihlerini maalesef emeklilikten yana kullanmıyorlar. Emeklilerimizin ücretleri az önce de söylediğim gibi 2500 TL ile 7000 TL arasında tıkışmış durumda. Büyük orandaki arkadaşlarımız da yoksulluk sınırının, açlık sınırına yakın ücretler alıyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'de emekliler gerçekten mağdur. Siz de takip ediyorsunuzdur. Çarşıda, pazarda artık ikinci el
biliyorum. Yani emekliler emeklilik cehennemi yaşıyorlar. Bunu bildiğim için bu konuda çok hassasım. Şunu söylemeye çalışıyorum. 2500 lira alıyor emekli. En az asgari ücret kadar maaş alması lazım. Bu defa diyorlar ki asgari ücret değil, intibak meselesi sorunu var emekliler arasında. Bunun için ne diyorsunuz?
Onun için şunu söyleyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim de talebimiz en düşük ücretin, en düşük emekli ücretinin hak sahipleri dahil, dul ve yetimlerimiz de dahil olmak üzere en düşük emekli ücretinin asgari ücret seviyesine çekilmesi. Tabii asgari ücret de şu anda aslında açık sınırının altında. Dolayısıyla öncelikle asgari ücretin de yeniden revize edilmesi ve en düşük ücretin de emekli ücretinin de asgari ücret seviyesinde çekilmesi gibi bir talebimiz var. Bu da son derece ayakları yere basan bir talep.
Yani intibak meselesi de çok hassas bir mesele. Bunu biliyorum ben. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu intibak meselesiyle ilgili de bir şey söyler misiniz? Buna mı tabii, odaklanalım? Evet. Asgari ücret yetmez diyorlar. Ne? İntibak meselesi de gerçekten hassas bir konu. Buyurun.
Şimdi 5510 sayılı yasayla birlikte aylık bağlanma oranlarında değişiklikler yaşandı. Hı hı. Yine 2000 yılından önce bir düzenleme yapıldı bildiğiniz gibi 2000 yılından önce. Bir intibak yasası gibi çıkardılar ancak bu yeterli kalmadı. Ve ondan sonra da aylık bağlanma oranlarında ve büyümeden pay verilmediği için de ücretler, emekli ücretleri sürekli düştü. Aylık bağlama oranları %100'lerden %30'lara kadar düşen gruplar var. Dolayısıyla bunların arasında aynı durumda çalışmış, aynı şartlarda çalışmış. Ancak bölge dönemler arasında sürekli aylık bağlama oranlarında yapılan oynamalardan dolayı da aynı süre çalışmış, aynı şartlarda çalışmış emeklilerin arasında da ciddi ücret farklılıkları oluştu. Bunlar içinde bir intibak yasasının yeniden hayata geçirilmesi ve aylık bağlama oranlarının 5510 sayılı yasada öncesi duruma getirilmesi durumunda bu ücret politikasının daha sağlıklı yürüyeceğini de söyleyebiliriz. Yani intibak yasası da bizim olmazsa olmaz taleplerimiz arasındadır.
Sizin bu talepleriniz var. Ancak bizi izleyenler, biz yaşlanıyoruz değil mi? Türkiye yaşlı bir topluma doğru gidiyor. Emekli sayısı daha da artacak. Genelde emeklilik meselesine bakarken hep bunlar söylenir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir gider dengesine bakalım. Emeklilere ne kadar para ödüyor Sosyal Güvenlik Kurumu? Emekliler sosyal güvenlik sistemi içerisinde bir yük mü oluşturuyor da bu kadar insafsız davranılıyor emeklilere? Ne dersiniz?
Kesinlikle. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu bir tercih meselesi, bir tercih sorunu ve belki de evet bir tercih sorunu bu aslında. Yoksa emeklilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde ya da ülkenin bütçesi üzerinde büyük olduğunu düşünmek son derece yanlış. Bir kere biz emekliler yıllarca gerek artı değer üreterek gerek vergilerimizle bu ülkeyi bu duruma getirmiş olan insanlarız. Yani yıllarca biz bu ülkeye vergi ödedik, artı değer ürettik ve hala bizim ürettiklerimizle bu ülke ekonomisini eğer ayakta tutabiliyorsa tutuyor. Bakınız bir ülke düşünün, bir ekonomik politika düşünün ki yatırım yok. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca işsizimiz var. Ancak bir iktidar, ilgili bakanlıklar vesaire yatırımlarını duble yollara, anlamsız ve bizim kullanamadığımız sonuç itibariyle köprülere vesaire buralara yatırıyorlar. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesini nereden karşılayacak? İstihdam yaratacaksın. İstihdamdan gelecek olan vergilerden de faydalanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu canlı tutacaksın. Ama sen istihdam yaratmıyorsan, bir işsiz ordusuyla karşı karşıyaysan, sen elindeki ekonomik değerleri ranta dayalı kullanırsan, o zaman Sosyal Güvenlik Kurumu çöker. Ancak eğer elindeki imkanları doğru kullanırsan, o zaman emeklilere taleplerini çok rahatlıkla hayata geçirebilirsiniz. Sadece emeklilerin talepleri değil burada. Asgari ücreti de daha insanca yaşanabilir düzeye çekebilirsiniz aslında. Yani emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ya da ülkenin üzerinde bir yük değildir. Aksine bugüne kadar ürettikleri değerin, verdikleri verginin, peşin ödedikleri verginin aslında belki hakkın karşılığını talep etmektedir. Dolayısıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde emeklerin büyük olduğu gerçeğini
siz
kabul ediyoruz.
Siz rakamları Sosyal Güvenlik Kurumu'nu yakından takip ediyorsunuzdur. Öyle değil mi? Gelir ve giderini de takip ediyorsunuzdur.
Mümkün olduğu kadar.
Yani bunu onun için soruyorum. Bir de işsizlik sigorta fonu vardı orada. 130 milyar TL'lerden indi 90 milyar TL'leri. Son durum nedir? Bir bilginiz var mı?
Bunu da akıbeti meşhur. Yani işsizlik fonunda toplanan o bütçenin nerelere kullanılacağı, nasıl kullanılacağı da yine bildiğiniz gibi birkaç kişinin iki dudağının arasında şu anda. Onu da fona devrettiler diye biliyorum. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Dolayısıyla o ücretlerin nerede kullanılacağı da şu anda da meçhul. Şu anda sizin de söylediğiniz gibi 130 bin TL'lere çıkmış olan fondaki bu aslında amacının çok dışında kullanılmaktadır. Ve korkuyoruz ki yakın zamanda o bütçede diğer bütçelerde, diğer birikimlerde olduğu gibi ki konut edinilme fonunda yaşadık, diğer fonlarda yaşadık. Bunun da akıbetinin tahmin ediyorum, umarım öyle olmaz ama bir grup sermayedara peşkeş çekileceği gibi de bir endişeyi taşıyorum.
Ben açıkçası emekli senden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir gider tablosu, işsizlik sigorta fonu gibi çok temel prim tahsilatı gibi konuların düzenli veri olarak açıklamasını ben bekliyorum mesela bir gazeteci olarak. Çünkü konu çok hassas ve çok önemli. Şimdi gelelim emekli ikramiyesi meselesine. Bugün dağıtılmaya başlandı değil mi emekli ikramiyeleri?
Gün itibariyle başladı, evet. Evet.
Peki ben diyorum ki vermeyin şu ikramiyeyi. İkramiye yerine insanca yaşayacak maaşı verin. Yanılıyor muyum ben? Yanlış mı düşünüyorum?
Şimdi yani ikisi at başı gidebilir bence. İkramiyeler de kalır. İnsanca yaşayacağımız ücretleri de verebilirler. Yani bu az önce de söyledim. Bu ekonomik güce sahip bizim ülkemiz. Dolayısıyla tabii ki öncelikle ücretlerin insanca yaşayacağımız bir seviyeye çekilmesi çok önemli. Katılıyorum. Yoksulluk sınırının biraz üstünde bir ücret verildiğinde ikramiyeye ihtiyaç kalmayabilir. Ancak bugünkü noktada ikramiyeler de bizim için son derece önemli. Biz yıllarca emekli sen olarak bunun mücadelesini verdik ve sonuçta da muhalefet partilerinin de biraz katkısıyla bildiğiniz gibi 2018 yılında 1000 TL olarak verildi ve o günden bugüne kadar da %10 civarın %10 bir zamla bu seneyi de bayram ikramiyesi adı altında bir ikramiye verdiler. Bu da amacından çok uzaklaştı. Bunu da biz bir ikramiye olarak görmüyoruz, kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bugün mecliste de yine ilgili hem muhalefet hem iktidar partileri milletvekilleriyle de bu konuyla görüşme fırsatımız oldu. Bakınız, enflasyonun bu 5 yıl içinde %160'ları bulduğu bir ortamda sadece ikramiyelere %10 zam verilmesi emeklere bayram yaptırmamak anlamı geliyor. Bu bir, dolayısıyla bakın az önce yine medyadan takip ettim. Bu sene emeklilerimiz maalesef köylerine dahi gidemiyorlar, bayram yapamıyorlar. Torunlarından çok uzaklar. Sizin de söylediğiniz gibi evet, öncelikle talebimiz tabii ki emekli ücretlerinin düzenlenmesi ve mümkünse mümkün olduğu kadar insanca yaşayabileceğimiz koşullara sağlanması. Ama ikramiyemizden de izin verirseniz vazgeçmeyelim.
İkramiyeden vazgeçmeyiz diyorsunuz. Peki emekli Temmuz'da mı zam alacak? Ne zaman zam alacak emekli?
Evet, Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor ücretlerimiz. Temmuz ayında, yani 6. ayın enflasyonu açıklandıktan sonra emeklilerin ücretleri de belirlenmiş olacak.
Yani enflasyonun %61 resmi veri, %70'leri bulduğu bir ortamda ne kadar fark alabilecek ki emekli?
Değerli hocam, öncelikle şöyle, bizim alacağımız zamlar yıllık değil. 6 ayın sonunda, her 6 ayda bir Ocak ve Temmuz ayındaki zamlara göre belirleniyor. Yani 6 aylık dilimler halinde. Dolayısıyla bizim alacağımız zam şu anda %61 falan da değil. Haziran ayı enflasyonunu gördükten sonra son 6 ayın enflasyon oranında zam alacağız. Dolayısıyla henüz açıklanmamış 3 enflasyon dönemimiz var. Bunları almadan net bir rakam söylemek doğru değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak %60, %70 zam ya da %50 zam ne gelecekse bunlar yüzdelik zamlarla emeklilerin sorunları çözülmeyecek. Bizim için önemli olan hani yüzdelik dilimlerden ziyade o aldığımız ücretlerde yaşamımızı idame ettirip ettiremeyeceğimiz meselesidir. Bakınız, Ocak ayında büyük müşterilerle geldiler. İşte 1500 TL 2500 liraya çıkardık dediler. %30 memura zam verdik. Enflasyonu estirmedik. İşçilerin %20 küsur verdik. Enflasyonu estirmedik dediler. Ancak 48 saat geçmeden tüm tüketim mallarına, belli başlı tüketim mallarına özellikle devasa zamlar geldi ve o bir ay önceki alım gücünü yakalayamadı emekliler. Dolayısıyla bizim yüzdelik zamlar bizi tatmin etmeyecektir. Bu yüzdelik zam ne olursa olsun bizi tatmin etmeyecektir. Taleplerimiz açıktır. Açık sınırının üstünde bir ücret almak talebimiz vardır. Bugünden yüzdelik dilimi de söylemek mümkün değil. 3 ayı daha bekleyip onu göreceğiz ama ondan önce emeklilerin ücretlerinin revize edilmesi de, ve günün koşullarına uyarlanması olmazsa olmazımızdır. Bugünden bir oran vermek doğru değil.
Ha, biliyorum 6 ay, çünkü Haziran'daki enflasyon oranı 5 aya bakılacak ortalama, enflasyonun yüksek geleceğini de biliyoruz ama bu sorunu çözmez diyorsunuz. OECD ülkelerine bakalım, Avrupa Birliği'ne bakalım. Kaçıncı sıradayız? Bizim emeklilerimiz ne durumda? Diğer ülke emeklileriyle kıyaslayalım.
Melih Hocam, biz aynı zamanda Uluslararası Emekli ve Yaşlar Federasyonu FERPA üyesiyiz. FERPA'nın yapmış olduğu bir araştırmada Avrupa'da en düşük ücret alan ikinci ülke durumundayız. Ve mutluluk sıralamasında da yine maalesef çok gerilerdeyiz. En mutsuz emekli maalesef ülkemizde ve gerçekten bizim ülkemizdeki emekler bunu hak etmiyor. Bugün Avrupa'daki bir emekli arkadaşımız, bir emekli vatandaş Türkiye'de 5 yıldızlı otellerde çok rahat tatilini yapabilirken temel ihtiyaçlarını çok rahat karşılarken bizim ülkemizde, kendi ülkemizdeki tatil beldelerine dahi, kendi köyümüze dahi gidemez durumdayız. Dolayısıyla FERPA'nın da yaptığımız olduğumuz bir çalışma var. Yakında bunu medyayla da paylaşacağız. Öncelikle yine mecliste iktidar ve muhalefet partilerinin tamamına mektup gönderecekler ve Türkiye'deki emekli gerçeğini örgütlenmeden ekonomik ve sosyal durumuna kadar bir çalışmayı meclise taşıyacağız. Bunu da FERPA aracılığıyla yapacağız. Ancak şu anda Avrupa'da maalesef emeklilere bakıldığında yaşam standartı en düşük ülke durumunda sondan ikinci sıradayız.
Ben size değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ülke insanına sahip çıkacak, insanına değer verecek. Bu ülkede üreten, çalışan, yıllarını ve iş hayatına vermiş, emekli olduğunda nefes alıp yaşamak isteyen insanları ikinci bir işte çalışmaya mahkum etmeyecek. Biz niye dersimizi doğru çalışamıyoruz? Bunu çözmemiz lazım. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum Cengiz Bey. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Olur mu?
Bunun bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii, buyurun.
Başta İktidar Partisi olmak üzere, İktidar ve yardımcısı durumundaki parti olmak üzere, diğer tüm partilere bir çağrım var. Emeklerin sorunlarını programlarına almayan, seçim beyannamelerinde örgütlenmemizden ekonomik ve sosyal taleplerimize kadar olan taleplerimize kadar bunları seçim beyannamelerine koymayan partilere biz şundan emin olsunlar, 5 değil 10 tane de sendika olsa, dernek de olsa tek tek hepsine ulaşacağız ve bu iktidara, bize kulağını tıkayan bu iktidara ve ona aynı çizgide olan diğer partilere oy verilmemesi için çok ciddi bir eylemselliği hayata geçireceğiz. Alan çalışmalarına başlayacağız. Biz bunda kararlıyız. 13 milyon emekliden bu ekonomik politikayı sürdürenlere oy moy yok diyeceğiz değerli hocam.
Açıkçası 13 milyon 600 bin emekli, 7 milyona yakın EYT'li, Türkiye'de en fazla üyen var diyen partinin üyesi kaç, bir ona bakın. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Emeklilerde 13 milyon genç oy kullanacak diyoruz. Bu kadar emekli var. Onlar da oy kullanıyor. Dolayısıyla siyaset, gelir eşitsizliğini önlemede önlem almak zorunda. Sosyal doku sağlam işlesin, bozulmasın istiyoruz. Sağ olun size. Teşekkür edelim ve biz günün yazısına kısaca bir göz atalım.
Günün yazısı. Ferhat Demir, Dünya. Türkiye hiçbir zaman birinci sınıf ekonomi olamadı. Kişi başı gelir gelişmiş ülkelerdeki gibi 40-50 bin dolarları göremedi. Hayat standartları Orta Avrupa ve İskandinav ülkelerine göre çok aşağılarda seyretti ama bu ülkelere kıyasla Türkiye tarihi olarak bir konuda hep avantajlı oldu. Birçok sosyal problemin önüne geçen bu avantajını yitirmek üzere. Ülkemizde her zaman sebze meyve bolluğu yaşanmıştır ve alt gelir grupları dahil toplumun tüm kesimlerinin taze sebze meyveye erişimi olmuştur. Tüm ekonomik krizlere rağmen sosyal patlamaları engelleyen çok önemli bir faktördür bu. Ülkemizde belki insanlar çok para kazanmaz ama normal şartlarda kimse de aç kalmazdı. Bu kompozisyonun değişme eğilimini göstermesi ciddi bir risk. Gıda fiyatlarındaki tırmanış devam ederse ülke krizlere karşı en büyük kalkanını kaybetmiş olur ki bu da sosyal barışı tehlikeye atar ve göçmenlere öfke gibi birçok sorunu beraberinde getirir. Gıda fiyatlarını palyatif çözümlerle kısa vadede düşürmek imkansız. Bu fiyatlar bir gecede
de buraya gelmediğine göre bir gecede inmesini beklemek gerçekçi değil. En önemli sebep kur artışı. Devletin denetim ve regülasyon görevi gereği fırsatçılar, stokçular ve spekülatörler varsa bulup cezalandırmalı ama şeytan avına çıkarak serbest piyasa mekanizmalarını bozan ve tedirgin eden iyi düşünülmemiş tüm eylemler sorunu daha da büyütür. Problemi kökten giderecek orta ve uzun vadeli çözümler geliştirmeliyiz. Orta ve uzun vadede gıda fiyatlarını düşürecek iki temel çözüm var: verimlilik ve inovasyon. İnovasyondan kastedileni iki boyutta ele alabiliriz. 1. Yüksek ve entegre teknolojilerle akıllı tarıma geçilmesi. 2. Yeni ürünlerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. İzmir ve çevresi tarım teknolojileri çalışan startuplar için bir vadiye dönüştürülmeli. Bugün tarıma dair hayata geçirilen doğru makro politikalar ve stratejik aksiyonlar 10 yıl sonra Türkiye'de gıda fiyatlarını kalıcı olarak düşüreceği gibi ekonomik büyümeyi de destekleyen en inovatif sektörlerden birisini yaratabilir. Günün yazısı.
Günün yazısı bizim için önemli. Bizden bugünlük bu kadar ama hukuksuzluğun olduğu yer yoğurt içinde bisiklet pedalı çevirmeye benzer diyor Rıza Türmen. Kim mi Rıza Türmen? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görev yapmış bir hukukçu ve CHP milletvekiliydi. T24'teki yazısında bugün böyle diyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bize hukuk her zaman lazım. Görüşmek üzere.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.